Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi, kitap dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Ve yeni bir kitap dünyasına başlamış bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, kitap dünyasıyla alakalı güzel bir haberle başlamış olalım. İnşallah bu hafta malumunuz olduğu üzere Üsküdar Kitap Fuarı, Kitap Günleri Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde başlamış oldu. 7. Kitap Fuarı, Üsküdar Kitap Fuarı, Üsküdar Belediyesi'nin katkılarıyla 7.si tertip edilen kitap fuarına yüzlerce yayın evi katılmış oluyor ve inşallah bir hafta sürecek olan bu kitap fuarına binlerce, on binlerce kitap dostu ziyarete gelmiş olacak sevgili dinleyenlerimiz. Ve böyle bir güzel haberi de sizlerle paylaşalım. Ümit ederiz ki bu zaman zarfı içerisinde bir fırsat oluşturup kitap fuarında kitaplarla buluşmaya, yazarlarla buluşmaya, özellikle efendim söyleşilere katılmaya, konferanslara katılmaya, imza günlerine katılmaya zaman ayırırsınız. Hem kendiniz hem de çocuklarınızla beraber böyle güzel bir etkinliği de kaçırmamak gerekiyor. Zira kitaba dair yapılan her türlü faaliyeti, her türlü aktiviteyi desteklemek gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Üsküdar Belediyesi'ni de bundan dolayı tebrik ediyoruz ve yayıncılara böyle bir imkan sağladığından dolayı. Erkam Yayınları da bu kitap fuarında yerini aldı. A salonunda 22. standta sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah Erkam Yayınları'nın da bir hafta boyunca yaklaşık 20 yazarının orada imza programı olacak. Bunlar da sosyal medya mecralarından sizlerle paylaşıldı, paylaşılmaya devam ediyor. İnşallah yazarlarımızı ve bütün yazarları, tabii ki her yazar gönlünden, yüreğinden, kalbinden efendim yazan, gerçekten insanların faydasına satırlara düşüncelerini aktaran ve bunu insanlara paylaşan her yazar bizim yazarımızdır diye düşünüyoruz. Hiçbir şekilde bir ayrım gözetmeden sevgili dinleyenlerimiz. Aynı tarihlerde Adana'da Çukurova Kitap Fuarı da TÜYAP aracılığıyla organize ediliyor sevgili dinleyenlerimiz. Şu an bizleri Adana'da dinleyen siz sevgili kitap dostlarına da bunun duyurusunu yapmış olalım. Orada da kitap fuarına katılabilir inşallah. Adana'daki kardeşlerimize de buradan selam gönderiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu hafta sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları inşallah paylaşmaya çalışacağız. Geçen haftadan ismini zikrettiğimiz, ancak zamanımızın sınırlı olmasından dolayı tanıtıma fırsat bulamadığımız kitaplarla devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Önümde güzel kitaplar var. İnsan Yayınları'ndan çıkan iki tane yeni kitap daha elime yeni geldi. İlgili kardeşlerimizi, Ömer Bey kardeşimizi ve İnsan Yayınları'nın sahibi İsmail Bey kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz böyle bir kitapları yayın dünyasına kazandırdıkları için. Onlara birazdan geleceğiz inşallah. Ve Rahmi Ser'in imzasını taşıyan Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi isimli bir kitap var elimde. Bu da yine Kitap Dünyası programına gönderildi tanıtmamız üzere. İnşallah bunu da sizlerle paylaşacağız. Ve Erkam Akademi markasıyla çıkan Hicri 1. asırdan günümüze tefsir metinleri isimli kitapta doçent doktor Muhammed Yılmaz Hoca'nın kaleminden bir ders kitabı formatında hazırlandı. Onu da anlatacağız inşallah sizlere. Ve elimde ilk harf yayınlarından çıkan Ziya Paşa'nın Orta Çağ'ın Karanlık Çehresi Engizisyon Mahkemeleri. Bu kitabı iki haftadan beri anlatacağız dedik ama sıra gelmemişti. İnşallah bugün kısa şöyle bu kitaba bakacağız sizinle. Bu kitabın muhtevasını paylaşacağız. Aslında modern dünyada kendisini insan hakları savunucusu olan, demokrasi savunucusu olan, güya insan haklarının her türlü karşılığını bulduğu, medeni ülke olarak görüldüğü zannedilen bugünün dünyasında Avrupa'nın geçmişi gerçekten o kadar üzüntü verici, o kadar travmatik, o kadar yüz kızartıcı hadiselerle dolu ki bunları da ancak tarihi bilgilere bakarak, tarihi okuyarak ve anlayarak farkında olabiliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Onun için belki bu ifade her tarafta duyabileceğiniz ya da tekrar olacak olan bir ifade ama biz ecdadımızla, geçmişimizle, atalarımızla efendim her zaman gurur duyuyoruz, duymalıyız da. Onların insanlığa kazandırmış oldukları medeniyeti, insanlığa armağan etmiş oldukları insanlık anlayışının şüphesiz ki temelinde İslam'a ve İslam'ın insana bakışı açısı yatmaktadır. İslam'ın öngörmüş olduğu medeniyetin bakış açısı yatmaktadır. Onun için hiçbir zaman Avrupa, Batı medeniyeti insanlığa bir saadet, bir mutluluk getirememiştir. Ve bu iddialar da her zaman boşa çıkmıştır. Yani insanı sevmeyen, İnsanı yaratıcısından dolayı insana hürmet göstermeyen bir medeniyetin ne geçmişte ne bugün ve ne de yarın insanlığa bir huzur getirmeyeceğini bilmek lazım. Bu ümitlere, boş ümitlere de kapılmamak gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Elbette ki mücadele devam ediyor. İyiler bir tarafta, iyi olmayan insanlar bir tarafta, bu mücadele devam ediyor. O yüzden Orta Çağ'ın karanlık çehresi olarak efendim tasvir edilmiş Engizisyon mahkemeleri Ziya Paşa'nın kaleminden kıymetli dinleyenlerimiz. İlk Harf yayınlarından çıkan bu elimdeki kitap 104 sayfadan oluşuyor sevgili kitap dostları. Fransız yazar Caruel ile Lavelli'nin İspanya tarihine ve Engizisyon mahkemelerine dair yazdıkları kitaplar Ziya Paşa tarafından özetlenerek Türkçe'ye kazandırılmış. Elimizdeki bahsetmiş olduğumuz bu kitabın aslında müellifleri her ikisi de Fransız yazarlar. Kendi medeniyetlerini belki bir yönüyle biraz daha kendilerine yakın bir Avrupa medeniyetinin insanlık tarihinde bir kara leke olarak kalmaya devam eden Engizisyon mahkemelerini yazmışlar. Avrupalıların insan hakları zihniyetinin çarpıklığı adeta kendilerine itiraf ettirilmiştir. Başarısız Haçlı seferlerinden sonra kilise ve din adamlarının halkın nazarında güven kaybına uğraması, Hristiyanların kendi dinlerini savunma refleksi geliştirdiklerini ve bunu da Engizisyon düşüncesi temelinde gerçekleştirdiklerini söylemek mümkündür. Bu çerçevede 13. yüzyıldan itibaren Avrupa'da kurulmaya başlanan Engizisyon mahkemeleri dini olduğu kadar siyasi muhaliflerin de bir şekilde yok edilmesini hedefleyen kurumlar olarak öne çıkacaktır. Bu hedef uğruna Engizisyonlarda dinine ya da uyruğuna bakılmaksızın pek çok insanın katline karar verilecek ve bu kararlar ivedilikle uygulanacaktır, diyor yayın evinin takdim yazısında kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii Engizisyon mahkemelerinde çok farklı infaz yöntemleri, efendim öldürme, katletme yöntemleri vardı ve bu kitabın sayfaları arasında da bunlara yer veriliyor. Efendim İngilizlerin nasıl bu mahkemeleri uyguladıklarını, insanlara nasıl zulmettiklerini Avrupalı insanın aslında bir yönüyle tarihi anlamda köken olarak nasıl bir medeniyet bakışı açısı içerisinde olduklarını da en açık bir şekilde ortaya koyuyor. Çalışma hakkında bilgi verildikten sonra sevgili dinleyenler, Ziya Paşa'nın hayatı ve eserleri ilk sayfalarda yer alıyor. Şöyle bir bakalım, Ziya Paşa önemli bir isim, önemli bir mütefekkir Osmanlı'nın son dönemlerinde. Efendim şöyle bir bakalım, kimmiş Ziya Paşa'yı biraz daha yakından tanıyalım. Divan şairi olarak yetiştiği ifade edilen Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi ile birlikte Tanzimat döneminin Tanzimat edebiyatının da önde gelen isimlerinden birisi olarak değerlendirilmektedir Ziya Paşa. Osmanlı'nın son dönemleri dedik, yani 2. Abdülhamit Han'ın dönemine tevafuk ediyor. Namık Kemal de hakeza, Şinasi de öyle. Bunlar bizim malumunuz olduğu üzere yakın dönemde, daha doğrusu Tanzimat Edebiyatı'nın önemli isimlerinden bazıları. Siyasi yaklaşımları sebebiyle uzun yıllar Fransa'da kalan Ziya Paşa'nın bu yüzden Türkçe ile ilgili sıkıntıları olduğu ve hatta Türkçeyi üç dilden mürekkep karma bir lisan sandığı da ifade edilmektedir. O günün şartlarında tabii ki bu ve benzeri insanlar, gerek bunlar Yani devlet adamı da olabiliyorlar, edebiyatçı olabiliyorlar, düşünce insanı olabiliyorlar. Ama yaşamış oldukları siyasi ortamla belki belli yönleriyle fikir ayrılığına düştüklerinden dolayı farklı ülkelerde görevlendiriyorlar. Bazen sürgünde olabiliyor ama bunların her birisini o zamanın şartlarına göre değerlendirmek gerektiğini ifade etmek lazım. Her ne kadar divan şairi olarak yetiştiğini aktarsak da Ziya Paşa temelde divan edebiyatının milli edebiyat çizgisinde değerlendirilmez. Şiir ve İnşa adlı yazısında da buna vurgu yaparak halk edebiyatına dönülmesi gerektiğinden dem vurur efendim Ziya Paşa. Sevgili dinleyenlerimiz, seçkin ve köklü bir muhitin evladı olan Ziya Paşa 1825 yılında İstanbul'da doğmuş ve çeşitli bürokrasi kalemlerinde görev yapmış. 1879 yılında Adana'da vefat eden Ziya Paşa Osmanlı Devleti'nin son harbiye nazırıdır, yani savunma bakanıdır. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, Ziya Paşa ile alakalı burada bilgilere devam ediliyor. Ziya Paşa'nın birçok eseri var. Defteri Amal efendim bir anı kitabı olarak kaleme alınmış. Makale tarzında Şiir ve İnşa Külliyatı Ziya Paşa bir kitap. Eş'ar-ı Ziya efendim, Tercihibend, Terkibibend Ziya Paşa'nın yine bu eserler. Zafername Şerhi, Harabat ve Mukaddimesi, Endülüs Tarihi. Bakın, bir bakan sevgili dinleyenlerimiz, Osmanlı Devleti'nin bir savunma bakanının onlarca kitabı var. Aslında bizim özlediğimiz ya da olması gereken devlet adamı, münevver insan dediğimiz, aydın insan ya da bugünün daha yeni ifadeyle entelektüel insan dediğimiz devlet adamı aslında bu şekilde. Eskiden Osmanlı döneminde bakanlar, efendim nazırlar, devlet kademesinde görev yapan insanlar hem bürokrat vasfını taşımakla birlikte aynı zamanda bir taraftan da ya edebiyatçı ya tarihçi, farklı özellikleri olan ya düşünce insanı gibi vasıfları olan insanlardı. Bu önemli bir ayrıntı. Bugünün siyasetine baktığımızda gerçekten siyasette görev alan istisnalar olmakla beraber birçok insanın kitaptan, okumaktan, yazmaktan, efendim kültürden, tarihten bir haber olduğunu da maalesef üzülerek söylemek gerekiyor. Böyle olmaması gerektiğini de ifade edelim. Zira bugün ülkemizde siyaset dediğimiz kurum farklı şeylerin, farklı beklentilerin ve farklı ikbal sevdalarının aracı halinde kullanılmaya devam ediyor. Siyasilerinde ya da siyasete niyetlenen insanların da bu çıkmazdan, bu sarmaldan daha doğrusu çıkmaları gerekiyor. Kendilerini her yönüyle yetiştirmeleri ve insanına, vatanına, milletine, topluma sadece siyasi polemiklerle değil ya da bir efendim insanların fiziki anlamda ihtiyaçlarını çözme noktasında değil, kültürel anlamda da her bir siyasetçinin her yönüyle donanımlı olması gerektiğini de işte buradaki örnekte olduğu gibi görmek istiyoruz. Bunun da böyle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Ziya Paşa da Osmanlı döneminde bir devlet adamı, harbiye nazırı olmasına rağmen öbür taraftan da onlarca kitap yazabilen bir insan, donanımlı bir insan olmuş oluyor. Sevgili dinleyenlerimiz, efendim Engizisyon fikrinin oluşum süreciyle başlıyor kitabın ilk yazısı. Avrupa'da tabii bu İspanyol Engizisyonu, Avrupa'nın bütün her tarafında bu mahkemeler kuruluyor, insanları katlediyorlar farklı etnik yapılarından dolayı ya da dini yapılarından dolayı, anlayışlarından dolayı. Bu Avrupa'nın tarihinde bir kara leke olarak kalmaya devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. İlk Harf yayınlarından çıkan Orta Çağ'ın Karanlık Çehresi Engizisyon Mahkemeleri, iki tane Fransız yazar olan Chorel ile Lavelle'nin İspanya tarihine ve Engizisyon mahkemelerine dair yazdıkları kitaplar Ziya Paşa tarafından özetlenerek Türkçe'ye kazandırılmış ve ilk Harf yayınları da bu tarihi belgeyi, bir belge niteliği taşıyan bu çalışmayı bizim bugünkü Türkçemize kazandırmış ve yayınlamış sevgili dinleyenlerimiz. Evet efendim, programımızın birinci bölümünün sonuna yaklaşırken Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi rahmetullahi aleyh bu kitapta bize geldi. Gerçekten böyle büyük Allah dostlarını, gönül insanlarını da programlarımızda zaman zaman tanıtıyoruz. Yeni nesillerin örnek almasını istirham ediyoruz. Tatlıcı Ali Efendi Bandırmalı yakın dönemde yaşamış, 2008 yılında vefat etmiş bir Allah dostu, bir gönül insanı sevgili dinleyenler. Rahmi Serin Beyefendi de bu kitabı kaleme almış ve bastırmış. Evet, bakıyorum bu kitaba sevgili dinleyenler. Tatlıcı Ali Efendi'nin hayatını, onun ona ait olan mektupları, efendim manevi anlamda hizmetlerini, sevenlerine ve sevenlerinin kendisine olan mektupları bu kitabın sayfaları arasında görüyoruz. Mahmud Sami Efendi Hazretleri ile, Ramazanoğlu Hazretleri ile olan irtibatı, daha sonra Musa Topbaş Üstad'la Efendi ile olan irtibatları, tanışmaları veya birliktelikleri, yapmış olduğu hizmetler bu kitabın sayfaları arasında kendisine yer buluyor sevgili dinleyenler. Biz de Tatlıcı Ali Efendi'yi rahmetullahi aleyhi rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak cennetinde cemalullahı hepimize birlikte göstermeyi nasip eylesin ve bu manevi yönü efendim olan insanlarla, hizmet ehli insanlarla da, insanlardan da gerekli şekilde örnek alabilmeyi ve o hizmet istikameti üzere devam edebilmeyi bizlere de nasip eylesin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, programımızın birinci bölümünü burada sonlandıralım. İnşallah kısa bir araya gidelim ve aranın ardından diğer kitaplarımızla kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Yayınları'nın yeni bir markası sevgili dinleyenler, Erkam Akademi olarak daha çok akademik kitaplar, özellikle yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, akademik dünyada çalışma yapan hocalarımızın kitaplarını basmak, neşretmek gayesiyle kurulan yeni ve güzel bir marka ve ilk kitaplarından bir tanesi de Doçent Doktor Muhammed Yılmaz Hoca'nın Hicri 1. Asırdan Günümüze Tefsir Metinleri isimli kitabını görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bir ders kitabı olduğunu ifade ettik az önce ve Muhammed Yılmaz Hoca'nın kendileri bir ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi, tefsir anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptığını da ifade edelim ve bu kitapta aslında hem İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin birçok yönüyle istifade edebilecekleri bir çalışma, hem de tefsir ilmine merak duyan, tefsir ilmini özellikle Hicri 1. asırdan günümüze örnek tefsir metinlerinden, efendim müfessirlerden ve onların tefsirlerinden örnekler alarak bir çalışma ortaya koymuş. Hem tefsir tarihini de burada görmüş oluyoruz sevgili dinleyenler ve her bir müfessirin de ayetleri nasıl yorumladıklarını, yorumlayış usullerini de örnekleriyle, örnek metinlerle kitabın sayfaları arasında görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi hoca diyor ki, yani Muhammed Yılmaz Hoca, biz diyor bu çalışmamızda İlk dönemden günümüze kadar ilahi kelamın bayraktarlığını yapmış ve farklı kıta, coğrafya, mezhep, meşrep ve kültürlerde yetişmiş ve de sahalarında mümeyyiz olan Kur'an, sünnet, ilim ve fikir ehli müfessiri, mücadeleci, içten ve bedelini imanıyla ve de İslami hayatlarıyla ödedikleri yaşamlarını, onların hayatlarını aktarmaya çalıştık bu kitabın sayfaları arasında. Sonrasında söz konusu müelliflerin akıl ve yüreklerini mecz edip kaleme aldıkları, rivayet içerikli tefsirler yanında müteassıs oldukları fıkhi, tasavvufi, ilmi, mezhebi, kelami, içtimai ve edebi özellikler gibi farklı ekolleri temsil eden dirayet içerikli eserlerini tanıtmaya çalıştık bu kitabın sayfaları arasında. Son olarak da müteassıs oldukları alanlara yönelik ayetlerdeki dirayetlerini örnek metinler üzerinden tercümeleriyle birlikte vermeye gayret gösterdik diyor yazar kitabı bize takdim ederken sevgili dinleyenlerimiz. Kitap kıymetli dostlar, ders kitabı dedik, 384 sayfadan oluşuyor ve içerisinde tam 28 ders formatında. Her derste de bir müfessiri ve tefsirini ve o tefsirden de örnekler, örnek metinler alarak kitap hazırlanmış. Birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders diye devam eden tam 28 dersten oluşan bir çalışma. Abdullah İbni Abbas ve tefsirinden başlıyor. Mukatil bin Süleyman ve tefsiri, Hüvvari ve tefsiri, Taberi ve tefsiri, Cessas ve tefsiri, Maverdi ve tefsiri diye ilk dönemden bugüne kadar geldiğimizde son tarihlerde baktığımızda daha yakından tanıdığımız Seyyid Kutup ve tefsiri, efendim Sabuni ve tefsiri, Cevheri ve tefsiri, Alusi ve tefsiri gibi böyle tefsir alanında yıllardan beri, yüzyıllardan beri söz söyleyen, efendim sözleri dinlenilen otorite hocaların, insanların, alimlerin, müfessirlerin hem hayatlarını burada görüyoruz, hem tefsir kitaplarının tanıtımını ve aynı zamanda oradan alınan örnek metinleri görüyoruz. Gerçekten tefsir ilmine meraklı olan kardeşlerimizin mutlaka böyle bir kitabı okumalarını tavsiye ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Zira Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek sadece onun mealini okumakla mümkün değildir şüphesiz. Bu manada daha iyi anlayabilme noktasında hocalarımızın hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini, efendim açıklamalarını, ayet-i kerimelerin nüzul sebeplerini, hikmetlerini geniş tefsir kitapları sayfaları arasında bulmamız mümkündür. Onun için mutlaka evlerimizde Kur'an-ı Kerim meali, Kur'an-ı Kerim'in kendisi ve aynı zamanda birkaç tane tefsir kitabının da olması gerekti. Bir Müslüman evinde bu kitapların olması gerektiğini ifade etmemiz lazım. Çünkü eğer aklımıza takılan bir ayeti kerime var ise onu internet sayfalarından bakmaktan ziyade esaslı bir tefsir kitabının sayfalarından okumak lazım. Anlamak, anlamaya çalışmak lazım sevgili dinleyenlerimiz. Evet kıymetli dostlar, programımızın baş tarafında söylediğimiz üzere iki tane güzel kitap, İnsan Yayınları'nın Mecra markasıyla çıkan iki tane güzel kitap. Mecra kelimesini hemen belki hatırlayan dinleyenlerimiz olacaklar. Kıymetli yazar, aynı zamanda şairlik tarafı da var, Serdar Tuncer Bey'in sanal dünyada, yani sosyal medya ortamında, kıymetli dostlar, sosyal medya ortamında My Mecra ismiyle programlar yaptığını biliyoruz Serdar Tuncer Bey'in. İşte bu elimdeki kitaplar da bu programların aslında bir yönüyle çözümlenmiş ve yazıya dökülmüş hali olarak Mecra markasıyla çıkmış. İnsan Yayınları bu projeyi devam ettiriyor ve gerçekten tabii bir söz vardır, hani söz uçar yazı kalır diye, ama söz de uçmaz tabii, bunu da zaman zaman ifade ediyoruz. Sözün de kaydedildiği bir yerler var ama beşeri planda sözün söylendiği andan itibaren bir kayıt altına alınmamışsa kaybolma ihtimali, en azından zahiri manada kaybolma ihtimali var. Onun için bu tarz çalışmaları, bu tarz sözleri kayıt altına alarak onları yazıya dökmek çok güzel bir çalışma, çok güzel bir karar diye düşünüyoruz. İlk kitap İbrahim Kalın Beyefendi'nin Gök Kubbenin Altında ismini taşıyor. Şöyle bir paragrafı sunalım size. Birçok insan gök kubbemizi kaybettiğimizin henüz farkında bile değilken, yolculuğumuzun ilk adımı olarak nereye de yitirdik, nasıl bulacağız sorusunu sormak çok önemli. Genellikle büyük gelenekler gücünü yitirdiğinde iki şey olur. Ya soru sormayı unuturlar ya da asıl soruları aslayıp tali meselelerde kaybolurlar. Bir medeniyet gerçek soruları sormayı bırakıp tali meselelerle oyalanıyorsa artık kendisini de kaybetmeye başlıyor demektir. Etrafına inşa edilen kendine yabancı, başka birine ait ve suni bir yapının farkında bile değildir, diyor İbrahim Kalın bu kitabıyla ilgili. Medeniyeti, daha doğrusu kendi gök kubbemizi kaybetmenin nasıl bir felaket olduğunu ifade ederken, elinizdeki kitap İbrahim Kalın'ın 2021 yılında katıldığı son iki bölümlük Kendi Gök Kubbemiz programında anlattıkları ile bugüne kadar çeşitli dergilere verdiği bir dizi söyleşiden oluşuyor. Titiz bir yayıma hazırlık sürecinden sonra yazar tarafından düzenlenerek genişletilen bu çalışma, okuyucusunu gerçek soruların etraflıca konuşulduğu bir yolculuğa davet ediyor. Elbette yan yollara sapılıyor, detaylara giriliyor, parantezler açılıyor ve ama vurgulanan hep kendi gök kubbemizin idrakine varmamız oluyor. Gök kubbenin altındayı okurken siyaset ve felsefe eserleri kaleme alan, müzik, spor ve fotoğrafla ilgilenen bir entelektüel olarak İbrahim Kalın'ın farklı disiplinleri nasıl bir araya getirdiğine dair çocukluğundan günümüze pek çok hatırasına ve değerli tecrübelerine şahit olacak, kendinizi uzun soluklu bir sohbetin içinde bulacaksınız, diyor bu kitabı sunarken yayın evi bizlere. Biz de bu kitabı sizlere tavsiye ediyoruz. İbrahim Kalın'ın İnsan Yayınları'nın Mecra markasıyla çıkan Gök Kubbenin Altında isimli kitap sevgili dinleyenlerimiz. Bir diğer kitap ise yine aynı markayla çıkan Yusuf Kaplan'ın Yol Haritası ismini taşıyor. Gençlerini ihmal edenler, geleceklerini imha ederler. Alt başlığını da bu kitabın kapağında görüyoruz Yusuf Kaplan Bey'in ifadesiyle. Yusuf Kaplan Bey'in Medeniyet Tasavvuru Okulu çok güzel hizmetler yapıyor. Gerçekten birçok genç kardeşimiz bu programa katılıyor. Ve gerçekten bizim bu yaşamış olduğumuz bu dönemde özellikle yeni nesillerimize, bize dahi bir medeniyet tasavvurunu yeniden hatırlatmak gerektiğini ve onun kodlarını nasıl olması gerektiğini, medeniyetimizin efendim inşa ederken geçmişten bugünü günümüze hangi aşamalardan geçtiğini ve geçmesi gerektiğini, bundan sonra da nasıl davranmamız gerektiğini bu medeniyet tasavvuru okulunda Yusuf Bey programlarıyla, konferanslarıyla geniş bir şekilde anlatıyor. Bu kitapta aslında bir yönüyle o düşüncenin bir parçası olarak kaleme alınmış. Daha doğrusu işte May Mecra programında yapılan söyleşiden bir kitap haline getirilmiş. İslam dünyasının yaşadığı iki medeniyet krizi var, diyor yazar. Birincisi 9. ve 10. yüzyıllarda belirgin bir şekilde başlayıp 12. ve 13. yüzyıllarda zirve noktasına ulaştı. Doğu cephesinde Moğol istilası ve Bağdat'ın düşüşü, Batı cephesinde ise Kurtuba'nın düşüşüyle birlikte İslam tarihinin o zamana kadarki en büyük krizi yaşandı. Haçlı ve Moğol saldırılarında bir şeyimiz hariç her şeyimizi yitirdik. Bu kriz İslam medeniyetini fiilen tarumar etti ama inancımızı, akidemizi sarsmayı başaramadı. Kendimize olan güveni hiçbir zaman kaybetmediğimiz için çabucak toparlandık ve yeni bir meydan okuma gerçekleştirmeyi başardık. İkinci medeniyet krizi Osmanlı'da Tanzimat'la birlikte başlayan ve günümüze kadar süren medeniyet krizidir. Köklerimizle, dolayısıyla dinimizle ve geleneğimizle bağlantımızı koparan bu ikinci kriz yolumuzu, yönümüzü yitirmemize sebep oldu. Burada iki sorunu, yani krizi, iki medeniyet krizini, birisi 12. ve 13. yüzyılda yaşanan ve ikincisi de Osmanlı'nın Tanzimat'la birlikte yaşayıp başlayıp hala devam eden bir medeniyet krizimizi, diyor Yusuf Kaplan, bu kitabın sayfaları arasında incelemeye çalışacağız sevgili dinleyenler. Yusuf Bey'in 100 kitap listesini de hatırlatmak gerekiyor kıymetli dostlar. Zaman zaman farklı ortamlarda bu kitapların listesi yayınlanıyor. Yusuf Kaplan Bey'in kendi köşesinde, gazete köşesinde de zaman zaman bu kitapları gerçekten güncelliyor, yayınlıyor. Bu 100 kitabı da merak edip bakmak lazım. Yusuf Kaplan Bey'in tavsiye ettiği 100 kitap hangileridir? Ve işte bu medeniyet tasavvurunu oluşturabilmemiz için de mutlaka bu kitapları okumamız gerekir diye düşünüyoruz sevgili dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Erkam Radyo'da, radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyenlerimiz ve kitap dostlarımızı tekrar selamlıyoruz. Ve önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle tekrar Üsküdar Kitap Fuarı'nı hatırlatarak bu hafta devam ediyor. Üsküdar Kitap Fuarı Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Üsküdar'da geniş katılımlı birçok yayın evinin, yazarın katıldığı bir kitap şöleni olduğunu ifade etmek lazım. Ve her bir kitap dostunu da oraya beklediğimizi söyleyelim. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın, hayırla kalın sevgili dostlar.